Mavi Vatan.
Mavi Vatan, canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Bugün de yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikte olacağız. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
15 Mayıs 1919'dan itibaren işgal ettikleri Anadolu'ya Küçük Asya işgallerine Küçük Asya Seferi, işgal ordularına da Küçük Asya Ordusu diyen Yunanlılar, Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularına karşı Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda bozguna uğrayıp Küçük Asya'yı terk etmeleri durumuna da Küçük Asya Felaketi dediler. Türk-Rum nüfus mübadelesiyle göçen Rumlar her yıl Eylül ayında da çeşitli derneklerin de katkılarıyla Küçük Asya Felaketi adı altında bir anma etkinlikleri düzenliyorlar ve bugünü de bir soykırım iddiasıyla birlikte Küçük Asya Felaketi diye adlandırıyorlar. Bizler de bu hafta Yunanistan'ın ortaya attığı Küçük Asya elenleri soykırımı yalanı nedir? Bu sorunun yanıtını arayacağız kıymetli hocamızla birlikte. Ama öncesinde her hafta yaptığımız gibi geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelerine değineceğiz. Kıymetli hocam, Mavi Vatan'da hangi gelişmeler öne çıktı? Yunanistan'da başlayacağız her zaman olduğu gibi. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basınında hangi haberle başlayalım?
Evet, öncelikle Türkiye'de parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimini anladığımız kadarıyla ikinci tura kaldı. Bu seçim sonuçlarında milletimizin hiçbir hadise çıkartmadan ve Avrupa demokrasilerini kıskandıracak şekilde büyük bir çoğunlukla katılması güzel bir sonuçtu. Bu sebeple sonucun veyahut da seçimlerin milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi efendim, konumuz Mavi Vatan'la ilgili gelişmeler dedik. Yunanistan'da bu hafta belki de en az ölçekte Türkiye ile ilgili gelişmeleri gördük. Bunlardan ilki, Yunanistan ana muhalefeti ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi. Daha doğrusu muhalefette ana muhalefet partisi Alexis Tsipras gösterdi. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta pazar günü 21'inde de Yunanistan'da genel seçimler var. Bu yüzden kıran kırana seçimler orada da gerçekleşiyor. Onlar da en az bizim kadar sıcakkanlı Akdeniz milleti biliyorsunuz. Şimdi orada Mitsotakis silahlanma, Yunanistan'ın silahlanma programlarında işte ondan övgüyle bahsetmiş. Bunun üzerine Tsipras da Yunan Devlet Televizyonu RT'deki canlı yayında yeni demokrasi hükümetinin yani başbakanın uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Ve iktidara gelmesi halinde Syriza'nın silahlanma için yeni demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getiren çalışmalar talep edeceklerini belirtmiş Tsipras. Ve o arada Türkiye'nin silahlanma programlarının %60'ı kendi milli sanayisinde olurken diyor, aslında %60'ın çok üzerinde, biz %70'leri de geçtik. Yunan savunma sanayinde bir vida bile koymamamız olamaz diyor. Bu bir büyük eksikliktir demiş. Gene Türkiye ile ilgili bu konuyu gündeme getirmiş. Keza Yunan Çözüm Partisi lideri Kyriakos Velopoulos da Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek yalnızlık, yalnızız ve yalnız olacağız ifadelerini kullanmış.
Mesaj dikkat çekici aslında.
Evet, evet. Yani güvenmeyin diyor Avrupa'ya, Amerika'ya güvenmeyin diyor. Bir diğeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a dostluk mesajı vardı seçimlerden hemen önce. Yunanistan'a bu mesaj Katimerini gazetesi vasıtasıyla ulaştı. Oraya yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan'ın önde gelen bu gazetesinde meydanlardaki büyük mitingler bunu işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz diyerekten kendi propagandasında bir nebze değinmiş. Türkiye'nin ardından 21 Mayıs'ta Yunanistan'ın sandık başına gideceğini az önce hatırlatmıştık. Erdoğan da Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz. Husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını, iki ülke ilişkilerinin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını arzu ettiklerini dile getirmiş ve Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarını gönderiyorum ifadesini kullanmış. O arada gene Yunan Başbakanı Mitsotakis'e de gönderdiği mesajda dostluk çağrısı yapmış. Mitsotakis de benimle aynı izlenimleri, duyguları aynen korumalı, o da sözünde dursun demiş. İnşallah durur. Evet, bir başkası dünyanın gözü Türkiye'de diyerekten Yunan basınından bir başka seçim tahmini. Yunanistan'ın gene önde gelen bir başka basın kuruluşu Tanea, seçimler Batı'yı ve Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğratabilir isimli analizinde Batılı ülkelerin Erdoğan'ın olası bir yenilgisini desteklediğini yazdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok kutuplu bir dünyanın savunucusu, güçlü bir figür ifadesi kullanılmış. Analizde Erdoğan'ın %50 artı 1 oranını yakalayarak ilk turdan zaferi göğüsleyebileceğini belirtmiş. Haberin devamında Erdoğan'ın yıllardır siyaset arenasında olduğu ve vatandaş egemenliğine önemli ölçüde değer verdiğini yazıyor. Tanea bu analizinde son günlerde yaşanan Kılıçdaroğlu Putin konusuna da değinmiş. Erdoğan'ın Rusya ile kurduğu yakın ilişkilere değinen Tanea, mahalledeki yeni çocuklar Atatürk'ün Bolşeviklerle dostane ilişkileri içinde olduğunu bilmiyorlar demiş. Evet, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi tahmin ediyorum bu gazeteyi hedefine koymuştur daha sonra. Bunun dışında Yunanistan'ın dışında hem Türkiye ile ilgili hem dış dünya ile ilgili Mavi Vatan konusundaki diğer gelişmelere de gelelim isterseniz. Ne dersiniz?
Tabii buyurunuz hocam. Doğu Akdeniz'de önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. Konunun detaylarını sizden öğrenmek isteriz.
Tabii bu Kurtaran 2023 tatbikatı, Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de Kurtaran 2023 tatbikatının görüntülerini de paylaşıyor. Buna göre 16 ülkeden 41 gözlemcinin katılımıyla düzenlenen Kurtaran 2023 tatbikatına ilişkin hususlar sosyal medya hesabından görüntülenmiş, paylaşılmış. Bu paylaşımda SAT'a çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra edilmiş. Denizaltılar biliyorsunuz çeşitli sebeplerle batabiliyorlar. Yani yüzeye çıkamıyorlar. Bu tip durumlarda o denizaltıdaki personel nasıl kurtarılır? Bununla ilgili bir tatbikat yapılmış. Kurtaran 2023 tatbikatı bununla ilgiliymiş. Ve buna da diğer ülkelerden de 41 gözlemci, 16 ülkeden 41 gözlemci de katılmış o. Başka, Rusya'nın denizaltı kablolarına sabotaj düzenleyebileceği iddiası var. Bu da gene NATO istihbarat şefi David Kettler'dan geliyor. Bu İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeleri cezalandırmak için denizaltı kablolarına sabotaj düzenleyebileceğini belirtmiş. Bir değerlendirme bu. Yani bir şey değil. Yani Rusya savaşta canı yandıkça bu tip yollara da gidebilir diyor. Çünkü NATO ülkelerinin büyük bir kısmı bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya büyük destek veriyorlar. Buna en yakın hangi ülkeler olabilir diye düşünüyorum. Bu kabloların gidebileceği ülkeler Karadeniz'de pek yok. Baltık Denizi'nde olabilir. Baltık Denizi'nde de yeni ülkelerden Finlandiya var. O olabilir. Polonya var. Diğer küçük Baltık ülkeleri var. Estonya, Letonya, Litvanya gibi. Polonya var dedik. Almanya var. Danimarka var. Ve NATO müstakbel NATO üyesi İsveç var. Bunlar da olabilir belki Baltık Denizi'nde. Onlara zaten denize sığ olduğu için oralarda yapmak kolay olabilir. Bildiğiniz gibi daha önceden de Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 adlı doğalgaz boru hatları vardı. Rusya'dan Almanya'ya uzanan, burada da sabotajlar yapılmıştı. Ve halen o dönemden beri bu hatlar kullanılmıyor. Ve bunun arkasında da yani şey olarak burada da zaten sevgili izleyicilerimiz hatırlarlar, devam dinleyiciler. O zaman da tartışmıştık. Burada Amerikan ve İngiliz teknolojisinin dışında bunun yapılması pek kolay değil. En azından onların destek verdiğini söylemiştik. Başka geliyoruz. Rakiplerine göre çok daha üstün, Türkiye'nin yeni gücü artık denizlerde diyerekten Aselsan'ın geliştirmiş olduğu bir nokta savunma sistemi var. Gökdeniz adı. İsmi de çok güzel. Şimdi su üstü gemilerinden diğer su üstü gemilerine bir zamanlar torpido atılırdı. Artık o kalmadı. Şimdi torpidolar denizaltılara karşı kullanılıyor. Ancak ne var? Toplar vardı biliyorsunuz. Mayınlar atılırdı. Topların dışında füzelerde yahut da biz ona güdümlü mermiler deriz denizciler olarak. Güdüm mermiler atılır. Mesela Türk gemilerinde çoğunlukla şu anda Harp'un güdümlü mermileri vardır uzun menzilli. Uzun derken 60 deniz mili vesaire. Bu mermilerin tabii karşı tarafta da olabilir. Bunların savunması, güdüm mermiye karşı savunma, nokta hava savunması deriz biz. Uçaklara göre çok daha zordur. Yani uçağı daha kolay savunabilirsin ama onları daha zor savunabilirsin. Bunlara karşı da nokta hava savunma sistemleri, biz güdümlü mermi savar sistemleri deriz. İşte mesela Amerikalılarının RAM, RAM yazar, bunlar vardı. Türkiye'de bazı gemilerde var. Bu en az 25-30 hatta belki 35 seneden beri mevcut olan bir etkili bir nokta hava savunma sistemiydi. Şimdi Aselsan hiçbir dışarıdan yardım almaksızın bu sistemi yapmış ve emsallerine göre de daha üstün özelliklerle yaparak Milgem'in ilk fırkateyn gemisi olan TCG İstanbul'a da bunu monte etmişler. Onunla ilgiliydi. Gökdeniz aynı zamanda sadece güdüm mermilere karşı değil, uçaklara, helikopterlere karşı da kullanılabiliyor. Başka Amerika Birleşik Devletleri bölge ülkeleriyle İran'a karşı Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri arttıracak. Geçtiğimiz zamanlarda biliyorsunuz burada İran'ın iki tane tankere el koyduğundan bahsetmiştik. Benzer şekilde 2 yıl içerisinde Amerikan donanmasının şeyine göre almış olduğu kayıtlara göre son 2 yıl içerisinde uluslararası bayrağa sahip 15 ticari gemi İran tarafından ya el konmuş, saldırı düzenlemiş ya da tacizde bulunmuş. Şimdi bunu bahane ederekten Amerika'nın bu ticari gemilere el koyması üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri arttırma kararı almış. Bunun için de bölge ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını açıklamış. Bu bana biraz şey gibi geliyor, provokasyon gibi geliyor. Hatırlayacak olursanız gene geçenlerde konuşulmuştu. Çin'in aracılığında İran'la Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler düzeltilmişti. Şimdi Amerika, o zaman hatta burada mı söyledim, başka bir yerde de söylemiş olabilirim. Amerika bunu önlemek için, bu yakınlaşmayı önlemek için acaba nasıl bir manevra yapacak diyorduk. Şimdi o manevralarından bir tanesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben bunun burada Amerika'nın buna samimi şekilde yaklaştığını düşünmüyorum şahsen. Başka bir olay, buzlar kıtası Antarktika. Burada bu yıl rekor seviyede erimeye devam ediyor. Gene söylemiştik geçtiğimiz haftalarda Antarktika'da artık uzun dönemden beri bir Türk bilim ekibi bölgeye gidiyor demiştik. Gene işte bölgede olan TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü var. Onların koordinasyonunda 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi gerçekleştirilmiş. Yaklaşık bir aylık süre zarfında 80 metrelik Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisiyle de seyir yapmışlar. Türk bilim insanları sefer sırasında küresel iklim değişikliği sonucu eriyen deniz buzları nedeniyle daha önce buzlarla kaplı olan ve geçiş yapılamayan Gullet ve Barlas kanalında yeni geçiş rotası ile Horseshoe yani Atnalı Adası'na ulaşmış. Bunu görüyoruz. Gene bizim bilim adamlarının söylediklerine göre iklim değişikliği yaklaşık 1850 yıllardan itibaren ortalama dünya sıcaklığının artı bir derece artmasıyla daha çok Arktik ve Antarktika buzullarının erimesiyle gene yaklaşık 150-200 yıllık bir süreçte okyanus sularını 20 santimetre kadar arttırmış. Yine tahminlere göre önümüzdeki 50 ya da 100 yıl içerisinde bu artışın hızı giderek daha artacakmış. Yani iklim değişikliği ile ilgili hususlarda Türk bilim adamları da Antarktika'da çalışmalar yapmış. Bir de Libya'nın Trablus kentiyle İstanbul arasında gemi seferleri başladı diyor. Bu da uzun bir zamandan beri yapılmıyordu. Bu da Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracak bir gelişme olarak görüyorum. Son olarak isterseniz bir de şeye değinelim.
Güney Çin Denizi'ndeki sıcak gelişmeleri değinelim.
Evet. Şimdi Çin'le bölge ülkeleri arasındaki sorunlar bitmiyor. Bunların da arkasında tabii ki Çin'i çevrelemek ve Çin'in büyümesini sınırlamak isteyen Amerika Birleşik Devletleri var. Geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam Filipinler donanması ile Çin donanması arasındaki bir şeyden çatışmadan dönülmesinden bahsetmiştik. Şimdi de Çin ile Vietnam arasında petrol sondajı gerginliği var. Güney Çin Denizi'nde kıyı ülkesi Vietnam'ın kontrolündeki Vanguard Resifi yakınında petrol sondaj faaliyetlerini genişleteceğini duyurmasının ardından Çin'in bölgeye gemiler göndermesi gerginliği artmış. Çin gemiler gönderince bu defa Vietnam'da gemiler göndermiş. Böyle bir durum var diyelim. İsterseniz Mavi Vatan'ın bu kısmını burada sonlandıralım.
Evet kıymetli hocam. Mavi Vatan'da geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler böyleydi. Kısa bir soluklanalım. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Mavi Vatan'daki beraberliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Bu hafta Yunanistan'ın ortaya attığı Küçük Asya Elenleri soykırımı yalanı üzerine söyleşeceğimizden bahsetmiştik programın girişinde. Kıymetli hocam, Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Yunanistan arasındaki sıcak ilişkiler, diplomatik ilişkileri dair genel bir değerlendirme alarak başlayalım dilerseniz. Beyaz bir sayfa açıldı mı ikili ilişkilerde, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için cesaret verici adımlar atıldı mı bu süreçte?
Vallahi yani daha önceden bu tip olayları yaşadığımız için çok da böyle belirgin bir adım atıldığını söyleyemem. Yani daha bunun altının desteklenmesi lazım. Az önce söylemiştim ya, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'te sözlerinde durmalıdır diyordu. Çok kolay bir olay değil bu. Buralarda daha önceden de konuşmuştuk. Yani bence Ege'de ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarında belki üçüncü bir taraf da araya girerse üç tarafın da kazanacağı, yani arabulucu da tabii ki kazanacak burada. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın da kazanacağı bir kazan kazan formülü bulunabilir. Zira petrolün bundan sonraki kullanım ömrü çok fazla değil. Yani bu iklim değişikliği nedeniyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçerken önce petrolü, arkasından da doğal gazı kesecekler. Her ikisinin de çok fazla ömrü yok. Petrolünki çok daha kısa. Dolayısıyla bu dünya nimetlerinden her iki ülke de birbirleriyle uğraşarak istifade edemezken bir bakıma varlık içerisinde yokluk çekmektedirler. Bunun uygun çözümlerinden bir tanesi anlaşmadır. Eğer ikisi anlaşamıyorsa birilerinin araya girip anlaştırması lazım veya ikisinin birini bulup bu yönde anlaşmaya gitmesi lazım. Orada şu var tabii, üçüncü taraf da kazanacak bundan. Çünkü iki taraf bir araya gelemiyor. Keşke iki taraf bir araya gelse ve uzlaşma içerisinde bu işi çözebilseler diyorum. Hı hı. Evet, ama çok umutlu değilim. Çünkü burada daha önce de söylemiştik, her iki ülkenin de her iki denizdeki paylaşımla ilgili düşündüklerinde bir parametre değişikliklerinin yapılması lazım. Yani iki tarafta katı şekilde ben bundan vazgeçmem dediği sürece de çok kolay uzlaşacak gibi görülmüyorlar diyelim. Ama umalım ki pozitif enerjiyle söyleyelim ki inşallah anlaşırlar.
Evet. Her iki ülkede de genel seçimler bekleniyordu. Seçimlerin sonucu da belki olumlu hava biraz daha devam edebilir. Şimdi Yunanistan'da deprem sonrası bu yaşanan gelişmelere rağmen özellikle iki ülke arasındaki hemen her sorunun dayandırılan Megali İdea konusunda Yunan tarafında bir yumuşama veya vazgeçme var mı? Neler gözlemliyorsunuz?
Şimdi benim hep söylediğim bir şey vardır. Ben Yunan milletini çok iyi tanırım. Orada yani Yunanistan ya da Yunanlarla özellikle yurt dışında bir sohbet ortamında yerken, içerken, neyse konuşurken çok güzel anlaşırsınız. İki Akdeniz ülkesinin milleti sıcakkanlı ve kültürleri birbirine çok yakın. Yani Yunan müziği, taverna müziği Türkiye'nin özellikle de batı kesiminin Marmara ve Ege'nin çok da uzak olmadığı bir kültürdür. Mutfakları çok farklı değildir. Yani çok ortak yanları vardır. Yani atları bile aynıdır bazılarının. İşte barbunya, lüfer filan diyoruz ya, balık atları gibi, güveç gibi vesaire. Bunları da görürüz, cacık ve yani bunlara varıncaya kadar çok ortak kültür vardır. Dolayısıyla bunlar olduğunda sanki anlaşıyor gibi görüyorsunuz. Ancak onlar da gene söylemişimdir burada. Bu Megali İdea dediğimiz Yunan milli ülküsü.
Büyük ülke.
Yani Bizans İmparatorluğu'nun yeniden canlandırma. Bunu da yaparken İstanbul merkezli ve Anadolu'nun büyük bir kısmını da Mersin'den Kayseri'yi içeriye alacak şekilde kuzeye Samsun'da içine alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii Ege, Kıbrıs da bunların içerisinde olduğu gibi Türkiye'nin büyük, en büyük kısmını kapsayan bir alanda bir yeni bir Bizans kurma hayalleri var. Bu hayal sokaktaki Yorga ile Cumhurbaşkanı Stavridis arasında fark olmayacak kadar bir Yunanlı'nın genlerine yerleşmiştir. Onun için diyorum, parametre değişiklikler olmazsa çözüm kolay değil diyerekten. Bunun sonucunda da hemen her şeyde zaman zaman burada depremle ilgili yumuşama oldu diyoruz ama Yunanistan tarafında Türkiye'nin aleyhinde zaman zaman çıkışlar bulabiliyoruz. Şimdi burada sevgili dinleyiciler şunu söyleyebilir. Ya hocam sen de öylesin diye. Benim programın adı Mavi Vatan. Dolayısıyla Türk-Yunan arasındaki sorunları burada hatırlatmak zorundayım. Maksadım ille de iki ülke arasını veya iki millet arasını açmak değil. Şimdi ilk gün geldiğimde burada Türk-Yunan sorunlarını madde başlıkları altında saymıştım. Ve zaman zaman onlara da yeri geldikçe bazı maddeleri öne alaraktan konuşmacılarla veya bazen kendim burada açıklamaya çalışıyorum. Hatırlayacak olursanız işte ruhban okulu ve patrikhane sorununu bir hocamızla burada tartışmıştık. Ondan sonra sözde Pontus meselesini burada gene 2-3 hafta önce ben anlatmıştım. Kıbrıs konusunu birkaç defa anlatmıştık. Bunları anlatıyoruz işte. Hava sahası sorunları dedik. Sanıyorum bu kardak benzeri adacık kayalıklar, onu da gene sizinle beraber tartışmıştık burada. Şimdi ise Küçük Asya Helenleri ve Rumları soykırımı diye bir olay var. Bunu gene Pontus olayını anlatırken o zaman dedi ki 1980'li yıllarda buna başladılar. Ve hatta bu hem Pontus hem Küçük Asya Helenleri hem de daha sonra Doğu Trakya Rumları soykırımı diye bir şeyler uydurdular dedik. Bunu yakından takip edenlerin dışında pek de Türk kamuoyunun bilmediği ama Yunanlı'nın bunun üzerinde titrediğinden bahsetmiştik. Onun için konuyu buraya geldim. Bir de bu haftalarda Türk-Yunan ilişkileri biraz durgun olunca bu tarihi olayları da paylaşmak istedim. Çünkü zaman zaman unutuyoruz geçmişte neler yaşadığımızı. Yani Yunanistan veya başka bir ülke şu şöyledir, bu böyle dediği zaman bu nereden çıktı diyoruz. Onları da hatırlamamız lazım. Mesela 1980'li yıllarda birkaç örnek vereyim. Kaybedilen vatanları anma yılı ilan etmişler 1982'de. Neresi bu? Kaybedilen vatanlar dedi Anadolu'da onlara göre. Gene Küçük Asya felaketinin 60. yılı anılmış onlarda 1982'de. Kültür Bakanı Merkuri, Enerji Bakanı Kolumbüs de katılmış. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri TV kanalı Yenet'te Anadolu ve Pontus Helenleri hakkında programlar yayımlamaya başlamış aynı tarihte. Chicago, yani Amerika'daki Chicago şehrinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada 5. Pontuslar Kongresi düzenlenmiş. Daha önce 5 tane yapılmış, bu 5.'si. Ve buna Yunanistan Başbakanı dönemdeki Andreos Papandreou, bu Baba Papandreou başbakandı o zaman, Kongre'ye Ulaştırma Bakanı Akreditis'i göndermiş 1984'te. Yunan Eğitim Bakan Yardımcısı Papa Temelis ve bazı üst düzey bürokratlar Pontus ve Unutulmayan Vatanlar Mirası'nın korunması gerektiğini açıkladılar 1984. Bu Papa Temelis'i ben basından yakından tanıyorum. Zaten isminden de belli. Papa Temelis, temel yani. Şeyden, bu Doğu Karadeniz'den Yunanistan'a zorunlu göçe tabi tutulanlardan bir tanesi. Zaten daha önce de söylemiştim. En çok da bu mübadele ile Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan Rumlar Türkiye'ye karşı daha büyük hışımla hareket ediyorlar. Yani belki gittiğinizde onlar da gitseniz, aa ben Trabzon'da doğmuş benim büyükler filan der, onun tavernasında, lokantasında otursanız sizinle sohbet etmeye çalışır, aynı dilde anlaşırsanız, İngilizce vesaire, ve sizi yakınlıkla gösterebilir ama hiçbir zaman da bunu unutmaz. Yani beni vatanımdan Türkler etti diye düşünüyor. Yani onu, bunu şeyi, mübadele anlaşmasını yapan Yunan devlet adamını değil de Türkiye'yi suçlarlar. Oysa aynı şekilde Türkiye, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türkler var, Müslümanlar var. Bunları gidin bakın, torunlarına onların, hiçbirisi Yunanistan'ı veya Yunanları bizi vatanımızdan ettiniz diyerekten herhangi bir şikayette bulunmazlar. Yani benim tanıdıklarım içerisinde çok var, hiç böyle bir şikayet duymadım. Gene bakıyoruz, Yunan Posta İdaresi Trabzon ve Sinop'un görüntülerinin yer aldığı Trabzon Tarihi adlı bir pullar bastırmış 1984'te. Bir başkası, böyle bir şey seçerek okumaya çalışıyorum. Kuzey Yunanistan Bakanlığı tarafından Başbakan Papandreou'ya 1985'te açılışını yaptığı 1. Dünya Pontus Kongresi düzenlemiş. Yunanistan'daki Pontus derneklerin Unutulmayan Vatanları adıyla Karadeniz bölgesinin doğusunda geziler düzenlemeye başladılar aynı yıl. Atina'da Pontus Etütler Derneği kuruldu vesaire vesaire. Bunlar hep devam ediyor ve hatıra pulları da Pontus tarihiyle ilgili devam etti. Şimdi Pontus'un dışında da var tabii. Neticede Megalida'nın, yani bu büyük ülkünün gerçekleştirilmesi ve canlı tutulmasına yönelik olarak Yunanistan'da tıpkı Pontus Rumları, sözde Pontus Rumları soykırımı gibi yeni soykırımlar da hortlatılmaya veya uydurulmaya devam ediyor.
Ve şimdi kıymetli hocam, Yunanistan'ın Megalida kapsamında 190'lı yıllarda ortaya attığı Pontus Rumları soykırımı dışında peki yeni çıkarttığı başka sorunlar var mı? Bu konuya da temas edelim.
Şimdi bunlardan birisi sözde Küçük Asya Elenlerini, Rumları soykırımı günü. Biri de gene biraz önce söylemiştim. Bir diğeri de Doğu Trakya Rumları soykırımı. Şimdi bunların tamamını bir araya getirenler var veya ayrı ayrı söylenenler var. Neticede şu, ama bunlar nasıl böyle oldu? Şöyle hatırlayalım. Yani Anadolu ve yani Pontus'u açıklamıştık burada. Pontus farklı. Şimdi Anadolu Rumları ya da Küçük Asya Rumları diyoruz. Özellikle biliyorsunuz Rumlar ağırlıklı olaraktan Marmara bölgesinde, İstanbul'da, Trakya'da bir ölçüde var ama İzmir ve civarında da büyük ölçüde vardı Rumlar burada. Denizcilikle de uğraştıkları için kıyılar ağırlıklıydı. Şimdi bu bölgedeki Rumlar aslında 1. Dünya Harbi başlayıncaya kadar Türklerle bir sorunları yoktu. Komşuydular bunlar. Ama 1. Dünya Harbi bitti ve 1919 yılının 15 Mayıs'ında İngiltere Yunanistan'a bir şey olarak, sus payı olarak, daha doğrusu savaşın sonunda, 1917'de savaşın sonunda İngiltere Fransa yanında katılmıştı. Bir de Çanakkale cephesi açıldığı zaman oradaki kara birlikleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na getirilmiş, ilk yığınaklama orada yapılmıştı. Dolayısıyla bunları düşünerekten, bir de Yunanistan aslında özünde öncelikle İstanbul'u istiyordu. İstanbul'u verirse Rusya ile filan sorunlar yaşayabilirdi. Dolayısıyla İstanbul'u kimseye vermeyip ama Yunanistan'ı da susturmak için İtalyanları kızdırma pahasına İzmir ve havalesine asker çıkarabilirsiniz demişti. Ve işte Yunanlılar İzmir'e asker çıkarttılar. Bu asker çıkartma sırasında İzmir'deki oradaki en büyük episkopos Hristos Tomos'un ve onun kışkırttığı Rumların nasıl hareket ettiğini biliyoruz. İşte hatta buradaki rahmetli Hasan Tahsin'in ilk kurşunu, İzmir'deki ilk kurşunu diyelim. Çünkü Türkiye'de İstiklal Harbi sırasında birkaç yerde ilk kurşun daha sıkıldı. Hatta bunlardan ilki de Hasan Tahsin'den 6 ay önce benim memleketim Hatay'ın 4 yol kazasında Fransız ve Ermenilere karşı sıkılan Mehmet Çavuş'un ekibinin sıktığı kurşunlar vardır. Neyse oraya gelmeyelim. Neticede İzmir'e çıktılar. İşte o paryalar bir zamanlar Türk komşularıyla çok iyi geçindiği görünen Rumlar büyük taşkınlıklar yaptılar. Ve Yunanistan biliyorsunuz Yunan kuvvetleri Anadolu'nun içlerine doğru yayıldılar. İçlerine doğru yayılırken de maalesef oradaki Türk köylerine, Türk insanlarına büyük mezalimler uyguladılar. Neticede bunlar Sakarya'ya kadar devam etti. 1921 yılının Eylül ayında, Ağustos-Eylül ayında Sakarya Meydan Muharebesi'nde 22 gün süren muharebeden sonra Yunanlıların ilerlemesi durdu. Sonra ertesi yılda biliyorsunuz aşağı yukarı aynı tarihlerde Türk orduları büyük taarruzu gerçekleştirdiler. Bu büyük taarruzu önce Afyon'da düşman kuvvetlerini sirkülasi ettiler. Arkasından takip harekatı başladı. Yunan kuvvetleri arkalarına bakmadan kaçarken bu arada İzmir'e doğru ilerlerken rastladıkları Türk köylerindeki insanlara da bu despotluklarını, zalimliklerini sergilemekten geri kalmadılar. Bazı insanları camilere hapsedip orada içeride cayır cayır yaktıkları da oldu. Neticede Yunanistan ya da Yunan kuvvetleri İzmir'e geldiler. Ve Türk kuvvetleri o zaman de yok, o bölgede karayoluyla ulaşım yok, demiryolu yok. Adeta hiç durmaksızın veya soluk almaksızın bir takip harekatı gerçekleşti. Ve 9 Eylül sabahının erkek saatlerinde Türk kuvvetleri İzmir'in girişinde belirdi. Arkasından işte 14 Eylül'de Yunan kuvvetleri İzmir bölgesinden atıldı. Sadece Yunan kuvvetleri mi? Bu arada daha önce Türk komşularına eziyet eden, Türklere olmadık hakaretlerde bulunan oradaki Rum ahali ki yıllardan beri ataları da orada bulunuyor. Bunlar da korkularından ya Yunan bizim yaptığımızı Türkler de bize yaparsa diyerekten büyük ölçüde kaçmaya başladılar. Hatta bunlar kaçarken yani Yunan gemileri gönderildi ama ondan önce İngiliz gemilerine sığınmak istediklerinde sandalla gittiklerinde İngiliz gemileri, donanma gemileri bunlar gemiye gelmesin diyerekten ateş açaraktan onların sandallarını durdurdular. Hani şimdi var ya Batı demokrasisi falan diyoruz. Tıpkı sığınmacı botlarını Yunan savunma sahil güvenlik botlarının o botları havasını indirip veya bir şekilde delip indirip açık denize bıraktığı gibi onlar da o Rum ahaliyi almamışlardı. İşte bu 14 Eylül itibariyle 1922 tarihinde bölgedeki Rumlar terk ettiler. İzmir ve havalesinden kaçtılar. Bu 14 Eylül'ü onlar sözde Küçük Asya Rumları yahut da Helenleri soykırımı olarak görüyorlar. Yani buna periz, buna lanet uçuşu. Oysa o dönemde çeşitli İngiliz komutanlarının birisi mesela İngiliz İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı Derubey'in filan sözleri vardır. O Yunanlara verilmesini eleştirmiştir İzmir bölgesinin. Keza bu olaydan önce ünlü Yunan devlet adamı Venizelos daha sonra general olan ve 2. Dünya Harbi'nden sonra da komünistlerle çatışmalarıyla bilinen General Metaxas bunu göndermiş Anadolu'ya ve bir araştırma yapmasını istemiş. Yani biz oraya gidersek neler yapabiliriz diyerekten. Metaxas da bir rapor hazırlıyor ve bu rapora göre şunu söylüyor. Yani burada şu bölgeye kadar ilerleriz ama bunun için büyük kuvvet gereklidir. Bunu ise gerçekleştiremeyiz diyor. Özünü anlatıyorum ben. Gerçekleştiremeyiz. Gerçekleştiremeyince de bu Yunanistan veyahut da Yunan birliklerinin hiç de hayırına olmaz diyor. Yani Metaksas'ı seversiniz, sevmezsiniz ama bence orada gerçekten iyi bir general, iyi bir asker olduğunu, iyi bir kurmay çalışması yapmış olduğunu anlayabiliyoruz. Neticede de böyle olmuştur. Trakya ise, Doğu Trakya ise o da gene Birinci Dünya Harbi'nden sonra nasıl İzmir'e asker çıkardıysa Yunanlılar, Doğu Trakya'ya da asker çıkartmışlardır. Bunlar tabii daha sonradan şeyle birlikte Mudanya Mütarekesi'nden sonra terk etmeleri istenmiş. Lozan Barış Anlaşması ile birlikte zaten orada hiçbirisi kalmamıştır. Buradakileri de söylüyor. Yani o orada gelmişsin sen, bu ülkeyi işgal etmişsin. Sonra kaçarken de bu defa diyorsun ki beni vatanımdan ettiler, yurdumdan ettiler diyerekten bir soykırımı iddiasını hortlatıyorsun veya yalan uyduruyorsun. Bunları söyleyebiliriz.
Yani tüm bu anlattıklarınızdan yola çıkarsak kıymetli hocam, Yunanistan Küçük Asya Rumları soykırımı ve Doğu Trakya Rumları soykırımı gibi bu asılsız yalanları ya da sözde soykırım iddialarını neden uyduruyor?
Valla herhalde bu şey için, megali iddia dedik ya, bunu canlı tutmak için. Yani Yunanistan'da şunu söylerler, bir Yunanlı ancak Ortodoks Yunanlı olabilir diyor. Şimdi işlerindeki travmalardan bir tanesi, her ne kadar Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra bunlara büyük özerklik verilmişse de şeyin, İstanbul'un fethini bir travma olarak bünyelerinde barındırıyorlar ve hiç çıkartmıyorlar.
Genetik onun için, kodlarını işlenmiş.
Tabii aynen mi? Onun için megali iddiayı canlı tutmak düşüncesiyle bir de Türkiye'yi giderek güçleniyor. Oysa Yunanistan Türk topraklarında ortaya çıkmış. Mora İhsanı ile 1821'de ortaya çıkmış ve burada bağımsızlığını kazanmış ve topraklarının da büyük tamamını Osmanlı Devleti'ne, yani bir Türk devletinden aldığı parçalarla büyütmüştü. Şimdi ise giderek güçlenen bir Türkiye var. Bundan korkuyorlar. Onun için de oradaki Yunan halkını canlı tutmak için bu tip olayları hortlatıyorlar.
Evet. Son bir dakika içerisinde de ikili ilişkilerin geleceğine dair de kısa bir değerlendirme alalım sizden. Megali iddia fikrine rağmen Türk-Yunan barışı sağlanabilir mi?
Valla yani şeyin, konuşmanın başında da söylemiştim. Ne demiştim? Pozitif enerji olsun diyerekten diliyorum böyle bir şey olur demiştim. Diliyorum böyle bir şey olur, sanmıyorum vesaire demek istemiyorum ama Yunanlıyı iyi tanıyorum. İnşallah öyle olur.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Program yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik masada Sefa Aktan, mikrofon başında ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan